Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber yaşadığım bir sorundan bahsedeceğim ve nasıl bir çözüm getirdiğimden bahsedeceğim arkadaşlar ve bu çözümün detaylarını tabii ki konuşuyor olacağız bu videoda. Şöyle bir şey oldu, şimdi biz ekip olarak arkadaşlar dışarıda bir çekim yaptık pandemi dönemi öncesinde. Ben sunucu olarak kamera karşısındayım, kamera başında bir arkadaşım var. İşte sesi de kontrol eden bir arkadaşım. 3 kişiyiz. 3 kişinin bir günlük emeği söz konusu olacak bir video çektik. Sonra ben bu kamerayı kartı aldım. Sisteme depolamasını yaptım. Birkaç hafta sonra da yayınlarım şeklinde sisteme attım. Sonrasında o içerisinde kameranın içerisindeki kart tabii ki defalarca formatlandı. Çünkü yeni videolar çekildi üzerine gibi. Ve son 2-3 hafta sonra o videolara döndüğümde kurgulamak istediğinde baktım ki videoların bir kısmında yeşil şeritler var, siyah şeritler var, bir kısmı toptan açılmıyor. Yani videolar korrupt olmuş, bütün mekanik disk arkadaşlar korrupt olmuş ve maalesef içerinden verileri kurtaramayacağımız şekle hale gelmişler. Dolayısıyla büyük bir sinir harbi. Mali kayıp var işin içerisinde, enerji kaybı var, moral kaybı var. Bunun üzerine dedim ki ben şu anda piyasada bulabileceğim 7/24 çalışmaya uygun NAS sınıfı mümkünse bir mekanik disk temin edeyim. Bunun üzerine Seagate'in arkadaşlar Ironwolf 8 TB'lık NAS sınıfı mekanik diskini temin ettim. Dedim ki hani piyasadaki en dayanıklısı olsun, sürekli çalışmaya uygun olsun çünkü bu tür şeylerle bir daha karşılaşmak istemiyorum şeklinde. Ve devamında da dedim ki ya madem böyle bir topa girdik, NVMe SSD'yi değiştirelim. SSD tarafında da çok daha uzun ömürlü bir şeyle değişim yapalım. O tarafta da yine Seagate'in FireCoda arkadaşlar 510 NVMe SSD'sini tercih ettim. Yani mekanik diskle NVMe SSD'yi farklı markalar düşünüyordum ama burada beni en çok çeken özelliği şu oldu 510'un. Arkadaşlar 2600 TB ve yazım ömrüne sahip. 2 TB'lık versiyonu ve rakipleriyle karşılaştırdığımda yine 2 TB'lık olanlarla bazı rakiplerinin 3 katından da daha uzun ömürlü, bazı rakiplerinin de 2 katından daha uzun ömürlü. Yani en nihayetinde fiyatı segmentinde en uzun ömürlü NVMe SSD'yi temin etmiş olduğumu düşünüyorum. Kağıt üstündekiler bana bunu gösteriyor. İlerleyen zamanlarda da, ilerleyen yıllarda da bunu daha net bir şekilde görebileceğim tabii ama en nihayetinde şu an ben hem mekanik disk tarafında hem de NVMe SSD tarafında piyasanın en dayanıklı ürünlerini, depolama ürünlerini tercih etmiş olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden bir inceleme videosu hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. O yüzden şimdi FireCuda 510'u, Seagate'in FireCuda 510'unu ve Ironwolf 8 TB mekanik diskini detaylı bir şekilde inceleyelim. FireCuda 510 ve 520 arasındaki farklarla başlayalım. 510 serisi PCI Express 3.0, 520 serisi ise PCI Express 4.0 destekli, küçük bir ek, 4.0 olanlar geriye de uyumlu. Kağıt üstünde aralarında ciddi okuma ve yazma hızı farklılıkları var ama ortak özellikleri ise şu, ikisi de 5 yıl garantili. Ironwolf ailesinde de sadece Ironwolf ve Ironwolf Pro şeklinde iki versiyon var. Ironwolf 12 TB'a kadar, Pro 18 TB'a kadar çıkabiliyor. Ironwolf 3 yıl garantili, Pro 5 yıl garantili. Pro'nun en büyük farkı 3 yıllık Rescue veri kurtarma hizmetiyle beraber gelmesi. Disk kullanılmaz, içindeki verileri ulaşılmaz hale geldi diyelim. Ürünü paketleyip gönderiyorsunuz, diski ve verileri onarıp size geri gönderiyorlar. Bu hizmetten faydalanabilmek için de Seagate'in sitesinden kaydettirmeniz yeterli. FireCuda 510, 2280 formunda M.2 bir SSD. Hemen hemen standartlaşmış bir boyut ve disk türlerinizde de kullanılabilir. Modüller 200'ünü de kaplıyor, mavi renkli bir PCB ile geliyor. Kasanın genel renk kombinasyonu için pek uygun bir renk değil ama anakartın M.2 soğutucusu altındayken bunun bir önemi kalmıyor açıkçası, görünmüyor zaten. PCI Express 3.0 yani 3. jenerasyon diyebiliriz ve X4 hattını kullanıyor NVMe 1.3 standardında. PCI Express 3.0 X4 NVMe SSD'ler 2015'ten, PCI Express 4.0 NVMe SSD'ler de 2019'dan bu yana piyasadalar. Lakin 3. jenerasyonda gördüğümüz NVMe 1.3 standardı 2019'a, PCI Express 4.0 dönemi başlayana kadar A, B, C, D şeklindeki revizyonlarla gelişti. Lakin FireCuda 510 için revizyon bilgisi göremedim ben. Üzerinde 3D TLC modülleri görüyoruz. Bunlar artık Kioxi olarak tanıdığımız Toshiba üretimi BX3 64 katmanlı TLC modüller. 1 hücreye 1 bit SLC SSD'lerin tüketici sınıfında pek yeri yok zaten. SSD'lerde ön bellek olarak görüyoruz çoğu zaman. 1 hücreye 2 bit MLC SSD'lerinde 2 TB olanlarını ciddi maliyetleri yüzünden göremez olduk. Gördüğümüz dönemlerde 10.000 lira yakınlardı. 1 hücreye 3 bit TLC ve 1 hücreye 4 bit QLC SSD'ler piyasanın hakimi oldular. Hücre başına yazılan bit ne kadar az ise ömrü için o kadar iyi. Ama çok katmanlı TLC SSD'ler artık dayanıklılık ve ömür anlamında öyle bir noktaya geldiler ki MLC SSD'ler en azından normal tüketici sınıfında rağbet görmez oldu. Kontrolcü tarafında Fison PS5012E12 var aslında, Seagate olarak markalanmış. 8 kanallı ve daha önceki kontrolcülerin hepsinde göremediğimiz LDPC hata düzeltme protokolüne sahip üst segment bir çözüm. Farkuda 510'un 500 GB, 1 TB ve 2 TB şeklinde kapasite seçenekleri var elimizdeki 2 TB olanı. 2600 TB ve yazım ömürlü, 2600 TB da her gün 50 GB yazsanız 52 bin gün yani 140 yıl teorik ömür demek oluyor. Meselenin içinde üretkenlikle ilgili daha çok oyun varsa Seagate bu SSD'de özellikle oyuncuları da hedeflemiş. Gün içerisinde zaten çoğunlukla okuma yaptırıyoruz SSD'ye. MTBF yani hatalar arası ortalama sürede 1.8 milyon saat. Rakibi diyebileceğimiz Samsung 970 Evo Plus mesela 1200 TBV yazım ömrüyle geliyor. FireCuda 510 2 katından daha iyi bir ömür sunuyor. 800 TBV Kioxia Xperia Plus'ın da 3 katından fazla bir TBV değeri demek oluyor bu. Yani ömür konusunda kağıt üstündeki veriler hayli etkileyici. Fiyatı Xperia Plus gibi rakipleriyle benzer, 970 Evo Plus'tan 300 lira kadar daha pahalı. Ömür farkını göz önünde bulundurunca fiyat farkı çok ama çok küçük kalıyor. 2 TB'lı için 3450 MB bölü saniye okuma ve 3200 MB bölü saniye yazma hızından bahsedilmiş. Okumada 485.000, yazmada 600.000 IOPS yani saniye başına giriş çıkış işlemi hızı. Tam yükte 6 watt tüketiyor, rakiplerinden 1.5 watt civarı daha tasarruflu. Masa üstünde pek değil ama diz üstünde önemli bir konu. Crystal Disk Mark. NVMe bir SSD'den beklenebileceği gibi sonuçlar oldukça parlak. Hemen hemen 3.6 GB bölü saniye okuma ve 3.5 GB bölü saniye yazma hızı. Özellikle 4 KB testi günlük kullanım için önem arz ediyor. SATA bir SSD'ye göre 2 kat daha iyi bu konuda. %50 dolulukta 4 KB testinde hemen hemen aynı performansı gösterdi. %70 dolulukta gözle görülür bir kayıp başlıyor ki günlük kullanımda asla görebileceğiniz bir kayıp değil bu aslında. Doluluk arttıkça her SSD'nin başına gelen bir şey. Atto Disk Benchmark. Burada 512 byte ile 64 MB'a kadar performansını görüyorsunuz. 256 KB'da tam performansına ulaşıyor. Parçacıklı dosya aktarımlarında SATA bir SSD'nin elbette önünde. Nvidia Storage Utilities. Burada IOPS değerlerine özellikle göz gezdirmekte fayda var. En önemlisi de puan bazında sonuç veriyor bu test arkadaşlar. Birebir karşılaştırma için kullanabilirsiniz. Genel olarak SATA SSD'lerin 3 katı segmenti NVMe SSD'lerle de kafa kafaya. Asus SSD Benchmark. Sıralı okuma yazma hızlarının daha iyi olmasını beklemiştim ben lakin 4 KB 64 izlek testinde rakiplerinin önünde çıktı. Yazmadaki tepki süresi normal ama okumada rakiplerinin önünde. Aldığı skoru yine karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Şimdi gerçek dünya testlerine gelelim. Yine PCI Express 3.0 X4 NVMe bir SSD'den FireCuda 510'a video dosyaları aktardım. 1.5 GB bölü saniye civarı bir hızla 81 GB veriyi 55 saniyede üzerine yazdı. SATA SSD'lerle kıyaslayınca yaklaşık 5 kat kadar daha hızlı. Termal başarıma gelince ilk testimi soğutucu olmadan yaptım. 85 dereceye kadar çıkıyor. 1 GB bölü saniye civarı bir hızla yazmaya devam edebiliyor. Daha serin çalışan NVMe SSD'ler var mı? Var ama bir NVMe SSD içinde sıra dışı bir ısı değil. Iron Wolf'e geldiğimizde üzerinde NAS ibaresini görüyorsunuz ama bu sadece NAS'larda kullanılabileceği anlamına gelmiyor kesinlikle. Uzun süre ve 7/24 kullanılmaya müsait olduğunu belirtiyor aslında. Seagate Barracuda 8 TB diske baktığımızda mesela yıllık çalışma süresi için 2400 saat denmiş. Iron Wolf'e geldiğimizde bu süre 8760 saat. Başka bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu fark fiyata da yansıyor. 8 TB Iron Wolf yarı yarıya daha pahalı. Bir yandan da Agile Array ile gelmesi itibarıyla 1 ila 8 volt NAS'larda çift düzlem dengelemesi yapıyor ve güç yönetimi de 7/24 çalışacak bir sisteme göre normal bir sabit diske göre özelleştirilmiş. Döngüsel titreşim sensörleri var, RV sensörleri olarak duymuş olabilirsiniz. Çok diskli NAS kurulumlarında, RAID kurulumlarında performansı korumak için kullanılıyorlar. Çalışma mantıkları ise şu şekilde, titreşimin arttığını tespit ettiklerinde disk gövdesi etrafında bu titreşimi yayıyorlar. Bu diskin performansı için iyi bir şey, en önemlisi de dayanıklılık, güvenilirlik açısından önemli. 600 bin defa döngü destekli yani 600 bin defa doldurulup boşaltılabilecek kadar ömürlü olduğu belirtilmiş, arızalar arası ortalama sürede 1 milyon saat. Yılda 180 TB iş yükü öngörülüyor bu diskler için. 3.5 inçlik SATA 1 HDD mekanik disk, 7200 RPM devirli ve devirle alakalı endişesi olanlar olabilir arkadaşlar. Şunu belirteyim, sadece devreye girdiğinde ve uyku moduna geçtiğinde var olduğunu belli ediyor. Nispeten sessiz aslında. 256 MB ön bellekle geliyor, anlık okuma gerektiren küçük şeyler burada tutuluyor. Büyük olması her zaman avantajdır. 210 MB bölü saniye okuma ve yazma hızından bahsedilmiş, bunun ne kadarının gerçeğe yansıdığını şimdi göreceğiz. Crystal Disk Mark'ta boş haliyle 270 MB bölü saniye okuma ve 265 MB bölü saniye civarı yazma hızına sahip. 4 KB testlerinde elbette bir SSD ile arasındaki en önemli fark ortaya çıkıyor. Bu gayet normal. Atto Disk Benchmark'ta 32 KB testinde tam hızına ulaşıyor, 512 KB testinde de hiç fena değil. Burada tabii ki mesele tepki süresi. Unreal Storage Utilities testinde alınan skoru karşılaştırmak için kullanabilirsiniz yine. Bir SSD'den en önemli bir diğer farkı da yine burada ortaya çıkıyor. Tabii ki IOPS değeri, yani saniye başına giriş çıkış hızı. SSD Benchmark'ta özellikle erişim süresine dikkat etmenizi istiyorum. Bir tarafta 14 milisaniye, bir tarafta ise 1 milisaniyenin altında bir erişim süresi. Depolamada tabii ki hız da önemli ama erişim süresi, işte sistemi seri kılan şey bu. Gerçek dünya testine geldiğimizde yine bir NVMe SSD'den Iron Wolf'a video dosyaları aktardım. Taksitler halinde 1 TB civarı veri aktarmış oldum. 250 MB bölü saniye civarında gezdi app. Arada bir tok bir disk sesi gelse de genel olarak kesinlikle rahatsız edici değil. Seagate FireCUDA 510 ve Iron Wolf. Ben bu depolama, yenileme, güvenceye alma yoluna Iron Wolf ile başlamıştım. Teknik altyapısı itibarıyla aradığımı da buldum diye düşünüyorum. FireCUDA 510'un ise özellikle ömrü konusunda vaat ettikleri rakiplerinin çok ötesinde, ben zaten SATA SSD'den bile aslında oyunlarda üretkenlikte aradığı hızı ve tepkiselliği bulan biri olarak PCI Express 3.0 olmasına pek takılmadım. Ufak bir fiyat farkıyla elbette 520 serisi de alınabilir. En nihayetinde FireCUDA 510 benden ömrü tarafıyla editörün tercihi ödülünü aldı. Böylelikle sizlerle beraber Seagate FireCUDA 510 2TB'lık NVMe SSD'yi ve aynı zamanda Iron Wolf NAS sınıfı mekanik diski arkadaşlar incelemiş olduk. Ürünler ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim ürünlerle alakalı değinmediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin, ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.